Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, bugün insanlık olarak hiçbir insanlık döneminde görülmemiş kadar büyük teknik imkanlar, sağlık fırsatları ve hayatı zevke, keyfe göre değerlendirecek fırsatlar açısından çok büyük gelişmelerin olduğu bir zaman yaşıyoruz. Zaten şehirlerde yollardan, köprülerden, binalardan bu izlenebiliyor. Çocukların cebine bile giren teknolojilerden de izleniyor. Ancak insanlık Adem aleyhisselamdan beri bugüne kıyas edildiği zaman hiçbir döneminde günümüz kadar insanlıktan ve maneviyattan, imandan uzakta kalmamıştır. Evet, zamanında komünist olan ülkelerde bile büyük minareli camiler var artık. Ama şehirleri dolduran camilere rağmen ahirete iman, öldükten sonra dirilmek ve yaptığını Allah için yapan Müslüman olmak penceresinden bakıldığında insanlık büyük büyük camilere rağmen, koca koca diplomalara, din eğitimi diplomalarına rağmen büyük bir manevi yıkım ve gerileyiş yaşamaktadır. Yalnız kaybımız, değerli kardeşlerim, sadece ahirete imanla ilgili bir manevi kayıp değildir. İnsanlığın gerekleri üzerinden de büyük kaybımız vardır. Kedilerin ve köpek yavrularının insan çocuğundan neredeyse daha değerli tutulması bunun göstergelerinden birisidir. İnsanın soyunu kurutacak kadar çirkin ve yanlış günahların devlet kanunluğuyla koruma altına, hatta üremesinin çoğalması için gerekli zeminin oluşturulmasına kavuşturulması da ortada kaybolan şeyin, eriyen şeyin sadece din ve maneviyat değil, insanlık olarak da çok büyük bir kayıp bulunduğunu göstermektedir. Zaten insanın olmadığı yerde Müslüman nasıl olur ki? İnsanlığın eridiği bir yerde Müslümanlık güçlü olamaz ki. İnsana İslam gelir. İnsan Müslüman olur. Aile içi ilişkilerde, sosyal yapılanmada, şehirlerde ve köylerde insanlık kıvamını bulacak, insanlık dik ve güçlü olacak ki Allah'tan gelen vahiy ve Müslümanlık o insanların üzerinde çiçek açsın. Aksi takdirde büyük büyük camiler, göklere yükselen minareler, kandil gecelerinde televizyonlardaki dini edebiyatlar ve benzeri bir sürü başlıklara rağmen Müslümanlık ve Müslümanlığın ruhu, özü olan ahiret endişesiyle yaşamak, polisten çok Allah'tan korkmak, yasalardan daha güçlü vicdanlarla yaşadığımız şehirlerde yaşamak, Allah'ın mahluku olduğu için kediye, köpek yavrusuna merhamet ve şefkat göstermek bizde yer bulurdu. Niye biz vicdanın yerine yasayı koymak zorunda kaldık? Neden insanların ne diyecekleri endişesini ahirette Allah ne diyecekten daha üstün hale getirdik? Çünkü kaybolan insanlığımızın yerini Müslümanlığımız dolduramıyor, dolduramaz da ondan. Kardeşlerim, şu sözünü ettiğim şeyler, konular hepimizin bildiği gerçeklerdir. Uzay bilgisi sunmuyorum. Ortadaki vakıa eriyen insanlığımız, eriyen Müslümanlığımız herkesin dikkatini çekiyor. Ancak o kadar derin bir gafletle şeytanın tuzağına yakalandık ki batmakta olduğumuzu dahi anlayamıyoruz. Bir tür şeytan teneffüs ettiğimiz havayı adım adım temiz zehirlediği için, temiz havadan uzaklaştırdığı için bizi bir tür gaz zehirlenmesi gibi, kömür sobası zehirlenmesinde olduğu gibi zehirlendiğimizi ve ölmek üzere olduğumuzu dahi anlayamıyoruz. Eğer bu derin gafletimiz olmasaydı, bu derin gaflet aklımızı ve vicdanımızı, kalbimizi uyuşturmasaydı, bir delikanlının annesini babasını üzmesinin gökten başımıza taş düşmesi kadar kötü bir şey olduğunu anlardık. Bir memurun, üst derecede bir görevlinin rüşvet almasının şehir şebekesinden içtiğimiz suyun ana şebekede zehir katılarak bize sunulması kadar kötü bir şey olduğunu hissederdik. Genç bir kızın veya yaşlı bir kadının Allah'ın emri dışında bir kıyafetle şehirlerimizin caddelerinde dolaşıyor olmasını onun annesi babası veya eşi açısından bir tehlike olmaktan çok gıda zehirlenmesi gibi hepimizi etkileyecek hormonal bir yapının işareti olarak anlardık. Neden anlayamadık? Çünkü derin gafletimiz, ne olduğunu anlayamayan halimiz tıpkı gaz zehirlenmesi gibi, kömür sobası zehirlenmesi gibi tatlı bir uyku ile bizi geçiştirip ölüme sürüklüyor. Bunun içindir ki Allah'a iman ettiğini, peygambere iman ettiğini, ahirette dirilmek olduğunu bilen, söyleyen, ikrar edenler olarak dahi daha kolay fetva veren, olur canım deyiveren hocalar arar olduk. Tıpkı kömür sobasından zehirlenenlerin mışıl mışıl uyudukları gibi. Halbuki kalkıp camı açsalar, temiz hava içeri soksalar hayata dönecekler. Ama bu gaz, bu kömür sobasından çıkan zehir önce uyuşturuyor, gafleti derinleştiriyor ve seni mışıl mışıl uyutuyor, bir daha da uyanamıyorsun. İşte kardeşlerim, şeytan ahiret hayatı burnumuzun dibine kadar geldiği halde bilim adamları dahi, alimlerden önce bilim adamları dahi dünyanın sonuna gelindiğine dair işaretlerden söz ettikleri halde ebedi bu dünyada kalınacak, hiç ahirete gidilmeyecek havalarına bunun için girdik. Derin bir gaflet. Baba, babalığını ilgilendiren alanda, anne, anneliğini ilgilendiren alanda, imam efendi, caminin imam efendisi, çocuk yetiştirmekle mükellef öğretmen, hoca efendi, kendi alanlarında gaflete düştükleri için, kimi parayla, kimi makamla, kimi forsla veya başka bir sebeple gençliğine aldanarak, güzelliğine aldanarak vesaire gibi sebeplerle gaflete derin noktalarda yakalandığımız için, Allah bizi kurtarsın bundan, zehirlenmekte olduğumuzu dahi anlayamıyoruz. Şimdi ahiret var, dirileceğiz. وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ dediğimiz halde sanki ahiret yokmuş gibi yatırım yaptığımız bu dünyada şeytanın bir zaman sonra bu mışıl mışıl uyuduğumuz gaflet uykusundan uyandığımızda belki de Kur'an'ı dahi olmasa da olur. Bazı ayetler yanlış yazılmış olabilir. Haşa, Kur'an-ı Kerim'de dedirtecek. Çünkü sen bu kömür sobasından ilk zehirlenmeye başladığında tatlı bir esneme, arkasından güzel bir uyku, arkasından ölüm gelmişti. Tıpkı bunun gibi bu esnemeler nedir? Esnemelerin din ve insanlık konusundaki yansıması Allah'ın haramlarını basit görmektir. Allah'ın emirlerini ertelenebilir ihtiyari görevler gibi görmektir. Allah muhafaza buyursun. Aziz kardeşlerim, biz bu dünyaya geldiğimizde dünya neredeyse eskimişti bile. Bizden önce nice uluslar geldi bu dünyada yaşadılar. Nuh aleyhisselam var, onun kavmi var. İbrahim aleyhisselam var, onun kavmi, Nemrut var. Ne kavimler, ne peygamberler geldi geçti bu dünyadan. Allah Celle Celaluhu bunların bazılarını bir benzer sonuçlar karşımıza çıkmasın diye bize Kur'an'ında anlatıyor. Eğer biz bu anlatılanlara kulak vermeyecek olursak, bu gafletimiz, derin gafletimiz bizi na'uzu billahi teala onların gittiği uçuruma doğru götürecek. Hocaların vazifesi insanlara yağ yakmak değildir. Hocaların vazifesi gafletten uyandırmaktır. Hoca itfaiyeci demektir. Yangın söndürür. Yangına körükle gitmez. Eğer ümmetimizin aydınları, siyasetçileri ve sivil toplumda etkin, aktif görevi olanları yangını söndürmek, gafletten uyandırmak görevini icra etmezlerse, kıyamet günü insanlığın ve Müslümanlığın yıkılışının hesabını vereceklerden olurlar. Hocalar, muallimler, siyasetçiler, vakıf ve dernek başkanları herkesten önce cehenneme giderler. Nauzu billahi teala. Allah'ın ayetlerini geçmiş ümmetlerde olup bitti ve bize Allah'ın örnek verdiği şeyleri ders konusu, ibret konusu haline getirmeyenler ağızlarına ateşten gem vurulmuş olarak dirilirler kıyamet günü. Nauzu billahi teala. Çok değerli kardeşlerim, acı sözler ama ailemizin eridiği bir dünyada ne konuşacağız biz? Yalanın toplumsal bir gerçek gibi algılandığı bir dünyada lütfen ne konuşalım? Hile ve sahtekarlığın ticarette, sosyal ilişkilerde, toplum ilişkilerinde neredeyse zorunlu hale geldiği bir dünyada müsaade edin, ne konuşalım? Hocalar çıkıp masal mı anlatmalıdırlar? Hocalar insanlara baş ver sonra düzelir mi demelidirler. Acı, üzücü, endişelendirici ama gerçekleri konuşmak zorundadırlar. Sadece vatan bekleyen delikanlı askerler mi şehit olup vatan için, insanlık için, Allah için kan dökecekler, kanları dökülecek ve şehit olacaklar? Hocalar da bunun bedelini ödesinler. Hakkı söylesinler. Kur'an bilenler, hadis bilenler bu gidişin Lut aleyhisselamın kavminin akıbetine doğru gittiğini, İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin Nemrut'un akıbetine doğru gittiğini, Nuh Aleyhisselam'ın tufanı gibi bir tufanın insanlığı alıp götüreceğini söylesinler. Hocanın vazifesi budur. Kimi alır, kimi almaz. Ama derin gafletteki kitlelere bir kişi daha ilave olmuş gibi duran hoca, siyasetçi, vakıf, dernek başkanı çok zor durumda olur kıyamet günü. Aziz kardeşlerim, Kur'an'ımız Ad kavmi diye bir kavimden söz ediyor. Hud aleyhisselamın, peygamberlerden, Kur'an'da adı geçen peygamberlerden birisi. Bu peygamberin döneminde yaşamış bir kavim. Bu kavmin Ahkaf suresinin 22. ve 26. ayetinde nereden nereye sürüklendiğini anlatıyor Allah-u Teala. Elbette biz Ad kavmi değiliz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kavmiyiz. Onların asrında yaşamıyoruz. Onların putu taştan yontulmuş şeylerdi. Bizimkiler kredi kartı şeklinde üretiliyor. Ama insan aynı insan. Allah'ın insandan istediği şeyler aynı. Cennet cehennem aynı. Dünya aynı. Teknoloji değişti, kılık kıyafetler değişti. Mikrofonla konuşuluyor. Onların peygamberinin söylediği, verdiği mesaj, bizim peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem verdiği, söylediği mesajla aynıdır. Allah var, ahiret var, dünya fani, şeytan tuzak kuruyor. Bu hayat geçici, 3 gün neşeli gibi görünürsün, sonsuz cehennemde kalırsın, dikkat et. Hud aleyhisselamın söylediği oydu. Canım peygamberimin Medine'de sallallahu aleyhi ve sellem söylediği de bu. Dolayısıyla kardeşlerim, bu Ahkaf suresinin 22, 23, 24, 25, 26. ayetleri eski çağlardan bir çağı anlatıyor. Ama eğer ahiret derdimiz varsa, Allah'ın bize niye Kur'an, neden Kur'an gönderdiğini merak ediyorsak, ibret alacaksak bizi anlatıyor. Buyurunuz mealinden bu ayetleri dinlemeye çalışalım. Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırlayıver. Zira o kendinden önce ve sonra peygamberlerin gelip geçtiği Ahkaf bölgesindeki kavmine demişti ki, yani bütün peygamberler aynı şeyi söylüyor. Kendinden öncekiler, kendinden sonrakiler hep aynı şeyi söylüyor. Demişlerdi ki, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum. Bütün peygamberler bunu söylüyorlar. Ben burada ayet mealini ara veriyorum. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum dedi. Öncekiler Hud ve ondan sonrakiler. Onlar cevap olarak dediler ki, sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi bize geldin ey Hud? Hadi doğru söyleyenlerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi getir bakalım. Şimdi bu söz böyle mi söyleniyor? Böyle denmiyor. Ama ne deniyor? Peygamber Deccal'dan söz etti. Nerede Deccal? Mehdi gelecekmiş. Miş diyor. Onlar da Hud aleyhisselamın Allah'tan korkun, Allah başınıza azap indirir dediği şeyi gelsin görelim diye reddettiler. 23. ayetin mealine dönüyorum. Hud aleyhisselam onlara dedi ki, bilgi ancak Allah katındadır. Yani ben bilemem ne zaman geleceğini. Ben size bana gönderilen şeyi duyuruyorum. Fakat sizin cahil bir kavim olduğunuzu da görüyorum. Benim peygamberim de aynısını söylüyor. Allah azap eder diyorsun, etsin diyorlar. Bana Allah de dedi diyorum. Peygamberin vazifesi tebliğ etmektir. Ve 24. ayetine Ahkaf suresinin geliyoruz. Nihayet o sözünü ettikleri azabı onların vadilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce o kavim, yani Allah azap göndersin dediler. Allah da bir bulut şeklinde onların yaşadığı vadiye gönderdi azabı. Akıllanma oldu mu? Bakalım şimdi oldu mu? 24. ayet. Bu bize yağmur yağdıracak geniş bir buluttur dediler. Halbuki o acele ettikleri azabın ta kendisiydi. O bir azap rüzgarıydı. Onlarsa dün Allah ile alay etmek istiyorlardı. Göndersin azabını diyorlardı. Allah azabını gönderince bile bunu yorumladılar. Bu ayeti yaşadığımız günlere nasıl kıyas edeceğimize dair her insanın söyleyeceği söz vardır kardeşlerim. Allah ne azaplar gönderiyor, insanlık hala inatta ve derin gafletinde devam ediyor. 25. ayetinde Ahkaf suresinin, o azap rüzgarı Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder oldu. Nitekim o azap gelince onların evlerinden başka bir şey görülmez oldu. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Neticede o azap geldi. Evler ve taşlar hariç her şeyi yok etti o bölgede. Andolsun ki onlara da size vermediğimiz kudret ve serveti vermiştik. Fakir fukara birileri değildiler. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Kulakları var, gözleri var, kalpleri var. Düşünselerdi. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir fayda sağlamadı. Zira bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıverdi ve helak oldular. Kardeşlerim, ey mümin kardeşlerim, ey televizyonlarıyla, internetleriyle, sosyal hayatlarıyla hür yaşayan ama kulakları, gözleri, beyinleri, kalpleri olduğu için Allah'ın bu hayatın hesabını kendilerinden soracağı insanlar. Allah hiçbir kavmi yaşayın dilediğiniz gibi diye göndermedi. Gidin, yaşayın, göreceğim ben diye gönderdi. Şehirlerimizdeki camiler, İmam Hatip liseleri, medreseler, Kur'an kursları hiç kimsenin cennete girmesi için yeterli değildir. Bizim şehrimizde 7 tane cami vardı deyip geç bakalım sizin orada 7 tane cami varmış mı diyecek melekler kimseye. Bizim şehrimizde 4 tane türbe vardı diye insanlar kılmadıkları namazları türbe üzerinden kredi kartıyla mı ödeyecekler? Var mı böyle bir dindarlık? Benim dindarlığım yerde yatan alttaki türbedeki ölülere mi sorumluluk getiriyor? Şehrimde cami varsa, dolayısıyla azap savar minaresi var zaten. Hem yıldırımı savuyor hem de azabı savuyor mu diyeceğiz biz. Hayır, hayır. Müslümanlığı bütün haramlardan kaçarak, Allah'ın farzlarını yerine getirerek, en ince insanlık kurallarına kadar yaşayacağız ki Allah bizi cennetine koysun. Camiler bizi kurtarmak için değil, namaz kılmak içindir. Kardeşlerim, büyük bir gaflet içindeyiz. Tamam, Müslüman olmayan uluslar doğal bir gaflet yaşıyorlar zaten. Onlar için bir anlamı olabilir. Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Allah'a iman ettik. Ahiret günü dirileceğimize iman ettik. Şimdi biz gaflet içinde yaşarsak meleklere ne diyeceğiz kıyamet günü? Bilelim ki bu büyük gafletin temelinde imanımızın tam yerleşmemiş olması vardır. Allah var diyoruz ama onu sadece camide beraber olduğumuz bir Allah olarak görüyoruz. Düğünümüzde, eğlencemizde vesaire de Allah bizimledir, melekleri bizi görüyor diyemiyoruz. Bunu kitaplardan okurken söylüyoruz, pratikte uygulamıyoruz. Bu bizi bir kibre götürüyor, riyakarlığa götürüyor, ihlastan uzaklaştırıyor. Zulmediyoruz, zulüm imanımız ve ibadetimizdeki bereketi götürüyor. Aslında Kur'an okuyabildiğimiz halde cahilce davranıyoruz. Arkadaşımızın kim olduğuna dikkat etmiyoruz. Kötülük bize bulaşıyor. Tıpkı virüs, virüslü kimseyle oturduğumuz zaman bize bulaşıp hastalığı ettiği gibi ahlakı zayıf kimseler, yalan konuşan kimseler, ibadeti zayıf kimseler, bizim arkadaşımız, sosyal beraberlik yaptığımız kimseler olduğu zaman bize etki ediyorlar. Bunu bir daha ne zaman anlıyoruz? Anlarsak onun gibi olduğumuz zaman anlıyoruz. Çocuğumuzu hem İmam Hatip Lisesi'ne gönderiyoruz, hem de İmam Hatip Lisesi'nde bile olsa veya sokakta veya filan yerde spor alanında ona mikrop bulaştırabilecek ve çocuğumuzdaki bünyeyi çürütebilecek arkadaş riskine dikkat edemiyoruz. Bizim için de, çocuklarımız için de geçerli bu. Neticede vahyi, yani Allah'ın indirdiği, bizim uyumamız için indirdiği şeriatını, Kur'an'ını nostaljik bir hatıra saklar gibi saklıyoruz. Dünyayı da realite olarak görüyoruz. Yani bu dünya için varız gibi oluyor. Halbuki dünya fani, gidecek bir gün elimizden. O gitmeden biz ondan gideceğiz zaten. Ama ebedi kalacağımız yer ahiret olacak. Ahiret bizim asıl hedefimiz olması lazım. Böyle düşünemiyoruz kardeşlerim. Bu da neticede, yani bu gafletimiz sebebiyle oluşturulan bu ortamda nefislerimiz putumuz haline geliyor. Katılaşmış kalplerle yaşıyoruz. Ve dini Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği gibi değil, bizim hoşumuza gidecek gibi yaşıyoruz. Bid'atler dinden daha değerli hale geliyor. Cenazede de o bid'at karşımıza çıkıyor, ibadette de karşımıza çıkıyor. O bid'ati şirin gösteren hoca daha değerli hoca oluyor. Bizi cennetle cehennemle yüzleştirecek kitap okuyacaksak mesela, bunu menkıbeler, hikayeler şeklinde anlatan daha hoşumuza gidiyor. Benim Müslümanlığım ve benim gireceğim cennet ve cehennem deme yerine, filanca hoca efendinin, filanca şeyh efendinin, filanca veli zatın, filanca yatırın hikayeleriyle oyalanmakta sakınca görmüyoruz. Kardeşlerim, bu da dünyada bile huzursuz olmamızı beraberinde getirdi. Aslında bu azap ahirette görülecek ama dünyada da huzursuz olduk. Neden? Çünkü kardeşlerim, hem Müslümanız elhamdülillah, hem Kur'an bizim kitabımız diyoruz, hem Allah deyince coşacak bir imanımız olduğunu iddia ediyoruz. Ama bunalınca Ayetel Kürsi okuyayım, rahatlayayım diyemiyoruz. Haydi psikoloğa, haydi psikoloğa, terapiye. Halbuki Ayetel Kürsi senin terapindi ey kardeşim. O kadar bir gaflet oldu ki, ya Rabbi bu dertlerimi al benden deyip dua edip, her gün sabah akşam dua edip 3 gün 5 gün 1 ay sonra bu duamın sonucunu görecek sabrı gösteremiyorum. Dün dua ettim, bugün iyileşmedim diyebiliyoruz. Geçen hafta dua ettim, hatta babam dua etti, gene iyileşmedim diyebiliyoruz. Halbuki hayat nefes nefes yaşanıyor. Benim sakallarım, senin saçların 60 senede aklanıyor. 60 senede hayat tecrübesi bizi akıllı, başlı, düşünceli hale getiriyor. Dualarım da 10 sene sonra tecelli edebilir. Rabbimin rahmeti bana 5 sene sonra inebilir diyemiyoruz. Gafletimiz tuşa basınca her şeyin ineceğini zannedeceğimiz bir hayat anlayışına bizi sevk etti. Değil, değil. Ne zaman olacağını hiç kimsenin bilmediği kıyamet endişesinden dolayı uykusuz kalmak, bunu vazgeçtik. Burnumuzun dibinde, benim de içinde bulunduğum bir arabada kaza oluyor. 4 kişiyiz o arabada. İkimiz ölüyoruz, ikimiz aylarca hastanede kalıp sonra hayata tekrar tutunmaya başlıyoruz. Ama ölünün yanından hayata gelmiş birisi olarak hayatımızın geri kalan bölümünü sabah namazını camide geçirecek şekilde akıllanamıyoruz. Gaflet, mezardan çıkıp gelenin bile bir şey anlamadığı, gözünün kulağının çalışmadığı bir hayata getirmiş oluyor bizi. Kıyamet günü hasret ve bin pişmanlık yaşamadan önce dünyada ciddi bir pişmanlık yaşıyoruz. O pişmanlık yine bizim için ders olmuyor kardeşlerim. Çocuklarımız avuçlarımızdan çekip gidiyor. Yuvalarımız dağılıyor. Evliliklerimiz zehir zemberek haline geliyor. Boşanmak istesen bile boşanamıyorsun. O hale gelmiş bulunuyoruz. Ama derin gaflet, kömür sobası zehirlenmesi devam ediyor. Bu kömür sobasıyla ne kastettiğimi herkes anlıyor. Artık şehirlerde kömür sobası yok. Ben bunu niye örnek veriyorum? İnternet olarak anla kardeşim, onun için söylüyorum. Televizyon olarak anla, onun için söylüyorum. Kömür sobası deyince arkadaşın demek istiyorum, işin demek istiyorum. Girdiğin dernek, girdiğin partin demek istiyorum. Kömür sobası o. Senin odanda yanıyor. Tuttuğun futbol takımı demek istiyorum kardeşim. Yoksa kömür sobası kalktı neredeyse dünyadan. Ve bu gafletin sonucu, derin gafletin sonucu olarak Allah'ın ayetlerini sanki bir arkadaşın sözü gibi dinleyen bir nesil geliyor. Allah buyurdu sözüne karşı, ben diyorum ki filan hoca filan yazar dedi ki diyebiliyoruz. Katı kalpler, anne babasının ölümünden etkilenmeyen nesiller ortaya çıktı. Değil Kur'an'da Allah buyurdu deyip ondan ibret alacak, gök yarılıp ikiye düşse, yere düşse bile maalesef etkilenmeyen bir nesil haline geldik. Hepsi bunların karşımıza Allah'ın çıkardığı derslerdi. Dinimizi yaşarken ahiret öncelikli bir hayat yaşamayı, dinimize bu şekilde önem vermeyi, ölümü hiçbir zaman unutmamayı, Allah'ı ve peygamberini ciddiye almayı öğütleyen dedelerimiz, nenelerimiz bile bugünkü hayattan anlamayan zavallılar olarak iyi konuşuyorsun diye başımızdan savdığımız kimseler oldu. Çocuk ve oyun kelimesi ta Adem Aleyhisselam'dan beri çocuk ve oyun kelimesi en yakın iki kelimedir. Yani 15 yaşındaki insan artık çocukluktan çıktı, oyundan da çıktı olması lazımdı. Ne hale geldiğimizi, bu derin gafletin ne kadar bizi kuşattığını anlamak için çok cazip bir örnek vereceğim kardeşlerim. Evli, hanımı var, kocası var artık neyse. Çocuğu var. Akşama kadar yorulmuş, işten gelmiş. Cep telefonunda oyun oynuyor. Hanımı yardım istiyor, oyununu bırakıp yardıma geçemiyor. Çocuğu ağlıyor, kadın telefonda oyun oynuyor. Oyun çocukların işiydi, büyüklere kaldı. İşte gafletin bizi getirdiği sonuç. Bu sonuçta ibadet nerede kalacak? Namaz nerede kalacak? Biz geçmişlerden, Ahkaf suresindeki olaylardan ibret almaya gerek yok. Çöken yandaki aileden ibret alamıyoruz. Sosyal medya denen şeyin bizim cehennemimiz, ailemizin batmasını sağlayan bir gök taşı gibi kafamıza düşmüş bir afet olduğunu anlayamıyoruz. Yan aile batıyor. Ne oldu onlara? Derken bu taraftaki batıyor. İkisi birden niye battı derken öbürü batıyor. Ama ibret almak yok. Niye? Kömür sobası zehirlenmesi. Kömür sobası zehirlenmesi. Hemen camı aç. O camdan sana temiz hava girsin, zehirleniyorsun kardeşim. O cam nedir? Sabah namazını camiye gitmek, namaz kılmaktır. İman tazelemektir. Allah'a dualar etmektir. Şeriat ilimleri okumak, ilmihal okumak veya Riyaz-ı Salih'in okumaktır. Kur'an okumaktır. Allah'ın salih kulu diyeceğimiz kimselerle oturup kalkmaktır. Fasıklarla, facirlerle oturmamaktır. Bir gramlık da olsa zulümle baş başa kalmamaktır. Tövbe etmektir. Emri bil ma'ruf ve nehy anil münker, yani iyiliği teşvik, kötülüğü engelleme işi yapmak, bana yapılan nasihate kulak vermektir. Aksi takdirde kardeşlerim, hayat avucumuzdan gidiyor. İnsanlık avucumuzdan gidiyor. Beraberinde iman da gidiyor. Çöken aileler, huzursuz çocuklar, cinnet geçiren anneler babalar, bu giden şeylerin sonucu olarak karşımıza çıkıyor bizim. İntihar istatistikleri yapmak yerine gafletten uyanma tecrübeleri yapmak gerekir. Bu derin gafletimiz. Yani başkaları öldü gitti, başkalarının aileleri çöktü mantığımız, bile bile aynı belalara bizim de koşmakta olduğumuzu gösteriyor. Eğer bir şehirde bir kişi intihar gibi ahiretini berbat edecek büyük bir hatayı işlediyse, bizim devletin istatistiğine filan muhtaç olmadan bu afet üzerine inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip ne oldu da böyle bir delilik yaptı bu insan tefekkürüne girmemiz, hemen evimizi dezenfekte edeceğimiz çalışmalar başlatmamız gerekir. Bir kardeşimizin, mümin kardeşimizin genç kızı veya genç oğlu ahlak açısından, din açısından, insanlık açısından yanlış dediğimiz bir noktaya geldiyse, aman Allah'ım ne kötü günlere kaldık demek ciddi bir çare değildir. Ona yardım edebileceğimiz bir nokta varsa yardım edeceğiz. İnsanız, Müslümanız, komşuyuz, aynı ülkeyi, aynı toprakları paylaşıyoruz çünkü. Ama bu %10'u geçmeyecek. %10 yardım edebilir. %90 komşuda var, bizde olabilir endişesine kapılacağız. Tıpkı salgın dediğimiz hastalık filan şehirde görüldü deyince ayak ayak üstüne atabiliyor mu buradaki insanlar? Yok. Orada varsa buraya da gelir muhakkak diyor. Maskesini takıyor herkes. Camını penceresini kapatıyor. İşine gitmiyor. Çocuğunu okuluna göndermiyor. Sağlığımızın virüsü neyse, imanımızın ve insanlığımızın öldürücüsü virüsler de öyledir. Bir yerden gelip bulaşacak. Hemen imanımızı takviye edeceğiz. Kur'an'ımıza daha fazla sarılacağız. Daha fazla arkadaş ve çevre seçimi yapacağız. Ailemize daha sıkı, daha güçlü takviye edici unsurlarla destek olacağız. Aksi takdirde kardeşlerim, toplumda büyük bir gaflet bataklığı olduğunu hepimiz görüyoruz zaten. Bunun için özel yayın yapmaya gerek yok. Ancak değerli kardeşlerim, kıyamet günü hiçbirimiz bugün bizi helak eden sebepleri, gaflette tutan sebepleri mazeret olarak gösteremeyeceğiz. Mesela, ya Rabbi bizim caminin imamı bile gaflet ehliydi deyip kurtulamayız. Niye? Ad kavmi için Allah ne buyuruyor? Onlara verdiğimiz kulakları, gözleri, kalpleri değerlendiremediler buyuruyor. Onun için gökten başlarına azap indi. Bizim aklımız var mı? Var. Para kazanmayı biliyoruz. Gözümüz var mı? Var. Kulağımız var mı? Var. Afetleri görüyoruz. Kötülüğe giden insanların sonlarını, ne olduğunu dinliyoruz. Kulak var, göz var, beyin var. Herkesten akıllıyız aslında. Ama ibrete gelince tıkanıyoruz. Kıyamet günü bunu mazeret olarak Allah'a gösteremeyeceğiz. Bir gaflet göreceğiz. O bizim evimizde uyanma sebebi olacak. Demek ki çocuğunu bu şekilde eğiten bu noktaya gidebiliyor. Biz gitmeyiz. Var mı öyle virüs bize bulaşmaz deme garantisi? Kim bana bulaşmaz diyorsa herkesten önce yatağa düşüyor zaten. Kardeşlerim, bu derin gaflete karşı derin tedbirler almak zorundayız. Ve bunu devlet değil, biz alacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sorumluluğu değil, bu benim sorumluluğum. Cennet benim, cehennem benim maazallah. İman benim imanım. Tıpkı sağlık benim sağlığım olduğu gibi. Sağlık Bakanlığı beni korumuyor. Bana yol gösteriyor. Sen kendini koruyacaksın diyor. Diyanetin de vazifesi bu kadar. Tek tek gelip Diyanet bizim hayatımızı mı denetleyecek? Biz Allah'a karşı sorumlu olacağız. Derin gaflete karşı derin çalışmalar, derin tedbirler ve derin pratikler yaparak cennetimizi kurtarmak zorundayız değerli kardeşlerim. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.